Ayrım 17, Kızıl Mars, Kim Stanley Robinson, sayfa 165. Bundan sonra her şey Nadia'ya farklı göründü. Bunun kendisinden kaynaklandığını, yeni bir ilgilenme ve bakma biçimi olduğunu biliyordu. Ama manzarada kadının sahip olduğu yeni ilgiyi besleyerek bu duyguyu daha da güçlendiriyordu. Çünkü hemen ertesi gün kara kumullardan çıkıp yol arkadaşlarının katmanlı ya da tabakalanmış dediği bir araziye girmişlerdi. Burası kış mevsiminde kutup başlığının karbondioksit örtüsü altında kalan dümdüz bir kum bölgesiydi. Şimdi yaz ortasında oldukları için ortaya çıkabilmişti. Tamamen eğri çizgilerden ibaret bir manzara. Uzun dolan başlı ve tepesi düz platolar tarafından sınırlandırılmış, sarı kumların kapladığı geniş düzlük boyunca ilerlediler. Platoların yamaçları basamaklı ve düzdü. Güzel bir doku vermesi için kesilip cilalanmış, ahşap gibi görünen irili ufaklı katmanlar halindeydi. Aralarından hiçbiri buna uzaktan yakından benzeyen bir arazi görmemişti. Sabahlarını uzun Mars balesi adımlarıyla hızlı konuşmalar yaparak etrafta dolaşıp örnekler ve sondajlar alarak geçirdiler. Nadia da diğerleri kadar heyecanlıydı. Anne ona her bir kış ayazının yüzeydeki incecik bir tabakaya işlediğini anlattı. Sonra rüzgar erozyonu kuru vadiler oyuyor, vadilerin yamaçlarını sürükleyip götürüyordu. Her katman bir altındakinden biraz daha uzağa sürüklendiği için vadilerin yamaçları yüzlerce daracık taraçadan oluşuyordu. Arazi sanki kendi dış hatlarının bir haritası gibi dedi Simon. Gündüzleri araçlarını sürüp akşamları gece yarısının hemen öncesine dek süren morumsu alacakaranlıkta dışarı çıkıyorlardı. Sondajlar yapıyor, ne kadar derine inerlerse insinler pul pul taneli ve buzlu özden örnekler çıkarıyorlardı. Bir akşam Nadia Anne'le birlikte bir dizi paralel taraçaya tırmanıyor, kadının yaptığı günberi ve günötenin eksen kayması hakkındaki açıklamayı yarım kulak dinliyordu. Arkasına dönüp baktığında akşam ışığı altında vadi yüzeyinin limonlar ve kayısılar gibi parıldadığını, yukarısında arazinin kıvrımlarını kusursuzca taklit eden soluk yeşil merceksel bulutların durduğunu gördü. "Bak!" diye haykırdı. En geriye dönüp baktı, gördü ve öylece kaldı. Alçak bulut topluluklarının kafalarının üstlerinden akışını seyrettiler. Sonunda roverlardan gelen bir yemek çağrısı onları geri döndürdü. Dış hatları belirgin kum taraçaları üzerinden aşağıya yürürlerken Nadia değiştiğini biliyordu. Ya da kuzeye yol aldıkça gezegen çok daha tuhaf ve güzel oluyordu. Veya her ikisi de. Dümdüz sarı kum taraçaları boyunca ilerlediler. Kum kaya parçalarından öylesine arınmış, ince ve sertti ki sadece bir basamaktan diğerine geçmek için yavaşlayarak tam hızla gidebiliyorlardı. Arada sırada taraçalar arasındaki yuvarlak bayırlar onlara bazı sorunlar çıkarıyordu. Bir ya da iki kez kendilerine yeni bir yol bulmak için geri dönmeleri gerekmişti. Ama genellikle kuzeye doğru yönelen bir rota kolayca bulunuyordu. Tabakalar halindeki arazide geçirdikleri dördüncü günlerinde plato yamaçları yassı dalgalı kanatlarını üzerlerine doğru bükerek düzlüğü iki yandan iyice kuşatıp daraltmıştı. Ve oluşan yarık boyunca ilerleyerek daha yüksek bir düzleme çıktılar. Karşılarındaki yeni ufuklarında beyaz bir tepe, büyük yuvarlak bir şey yükseliyordu. Beyaz bir Ayers kayası gibiydi. Beyaz bir tepe, buz. 100 metre yüksekliğinde ve 1 kilometre genişliğinde bir buz tepesi. Araçlarını çevresinden sürdüklerinde tepenin ufuk boyunca kuzeye doğru devam ettiğini gördüler. Bir buzulun ucuydu. Belki de kutup başlığının uzanan dillerinden biri. Diğer araçların içinde bağırışmalar vardı. Nadia doğan kargaşa ve gürültünün içinde yalnızca Phyllis'in "Su, su!" diye haykırdığını duyabiliyordu. Gerçekten de suydu. Orada olacağını bilmelerine rağmen onun koskocaman bembeyaz bir tepesine hem de 5000 kilometrelik yolculukları boyunca gördükleri en yüksek tepeye rastlamak alabildiğine heyecan verici bir şeydi. O ilk gün boyunca buna alışmaya çabaladılar, roverlarını durdurdular, birbirlerine onu bunu gösterdiler, gevezelik ettiler, bakmak için dışarı çıktılar, yüzey örnekleri ve sondalar aldılar, dokundular, biraz üzerine tırmandılar. Çevresini saran kum gibi buz tepesi de birbirleriyle birer santimetre mesafeli, toz hatlarıyla ayrılmış yatay buz tabakalarından oluşmuştu. Hatların arasındaki buz tabakaları delik delik ve taneliydi. Bu atmosferik basınç altında geriye birkaç santimetre derinlikte delikli, bozuk yüzeyler bırakarak neredeyse tüm sıcaklıklarda süblimleşmişlerdi. Bu yüzeyin altı katı ve sertti. Çok fazla su diye hepsi de ara sıra belirtiyordu. Mars yüzeyinde su. Ertesi gün buzul tepesi onların sağ ufuklarını oluşturmuştu. Aracın gün boyu ilerleyişi sırasında yanlarında uzanan bir yamaç halindeydi. Ardından gerçekten de çok fazla su gibi görünmeye başladı. Özellikle gün içinde yamaç yaklaşık 300 metre yüksekliğe ulaşana dek daha da uzadığında. Aslında doğu taraflarında kalan düz zeminli vadilerini perdeleyen bir tür beyaz dağ silsilesi gibiydi. Derken kuzeybatıda ufkun ötesinde başka bir beyaz tepe daha belirdi. Ufku örten bir başka dağ silsilesinin ucuydu. Batıya gitmek istediklerinde yollarını engelleyecek olan başka bir buzul tepesiydi. 30 kilometre uzaklarında. Yani Chasma Borealis'teydiler. Neredeyse 500 kilometre. Kutba uzaklıklarının yarısından fazlaydı bu. Kuzeyde buz başlığın içlerine giren ve rüzgarların oyduğu bir vadideydiler. Yarığın zemini beton kadar sert ve CO2 donu katmanı yüzünden genellikle çatırdayan dümdüz bir kum tabakasıydı. Yarığın buz yamaçları yüksekti ama dik değildi. 45 dereceden az bir açıyla geriye doğru yaslanıyorlardı. Ve tıpkı tabakalı arazideki tepelerin bayırları gibi taraçalıydılar. Taraçalar rüzgar erozyonu ve süblimasyonla on binlerce yılın ardından yarığı boydan boya kesen bu iki güçle iyice hırpalanmıştı. Kaşifler roverlarını vadinin girişine sürmek yerine buz ayrıştırıcısı donanımıyla birlikte düşürülmüş bir transpondörü bulmayı amaçlayarak batı yamacına ilerlediler. Yarığın ortasındaki kum tepecikleri basık ve düzgündü. Roverlar oluklu zeminin üstünde yukarı aşağı, yukarı aşağı inip çıkarak ilerlediler. Sonra bir kum dalgasına tırmanırlarken kuzeybatı buz yamacının eteklerinden tam 2 kilometre uzakta aradıkları şeyi gördüler. İskeletimsi iniş modüllerinin üstünde duran limon yeşili kocaman kasalar. Bu beyazlar, kahverengiler ve pembeler dünyasında oldukça tuhaf bir görüntüydü. ''Göze ne kadar çirkin geliyor'' dedi Anne. Fakat Phyllis ve George sevinç çığlıkları atıyordu. Uzun öğleden sonra boyunca buzun gölgedeki batı bölümü bir sürü soluk renge bürünmüştü. En saf su buzları berrak ve mavimsiydi. Ama yamacın büyük bölümü düzenli biçimde pembe ve sarı tozla lekelenmiş, yarı saydam fil dişi rengindeydi. Düzensiz CO2 buzu izleri parlak saf beyazdı. Kuru buzla su buzu arasındaki karşıtlık çok güçlüydü ve tepenin gerçek dış hatlarını ölçmeyi olanaksız kılıyordu. Orantılı küçültmede tepenin gerçekten ne kadar uzun olduğunu anlamayı güçleştiriyordu. Sonsuza dek yükseliyor gibiydi. Büyük olasılıkla Borealis'in zemininden 300 ila 500 metre yüksekti. ''Çok fazla su'' diye haykırdı Nadia. ''Yer altında daha fazlası var'' dedi Phyllis. ''Sondajlarımız kutup başlığının katmanlı arazinin altına gömülü olarak güneyde görebildiğimizden çok daha aşağı enlemlere kadar uzandığını gösteriyor.'' ''Yani gerek duyacağımızdan da çok suyumuz var demek.'' En keyifsizce dudaklarını büzdü. Ayrıştırma aletlerinin düşürüldüğü yer buz ayrıştırma kampının konumunu belirlemişti. 41 derece boylam, 83 derece kuzey enleminde. Chasma Borealis'in batı yamacı. Deimos çok kısa bir süre önce Phobos'u ufkun altına dek izlemişti. 83 derece kuzeyin güneyine dönene dek onu bir daha göremeyeceklerdi. Yaz geceleri bir saatlik mor bir alacakaranlıktan ibaretti. Geri kalan zamanda güneş asla ufkun 20 derece üstüne çıkmadan dönmeyi sürdürüyordu. 6 kişi buz ayrıştırıcısını yamaca götürüp kurmak için dışarıda uzun saatler harcadılar. Ana parça neredeyse roverlarından biri kadar büyük olan robot bir tünel kazıcıydı. Kazıcı buza girdi ve içinden 1,5 metre çapında oyulmuş silindirler çıktı. Çalıştırdıklarında başlıklarını buza yaslasalar, hatta elleriyle dokunsalar dahi gürültülü olmayı sürdüren kalın, pes bir uğultu çıkarıyordu. Bir süre sonra beyaz buz silindirler bir öğütücüye dolduruldu, ardından küçük bir robot buldozer onları buzu eritip ağır toz yükünü ayırdıktan sonra suyu tekrar roverlara istiflenmeye uygun bir metrelik küpler şeklinde dondurmak üzere bir damıtıcıya taşıdı. Daha sonra robot yük roverları bu bölgeye gelip yüklerini alacak ve üsse kendi başlarına dönebilecekti. Böylece kullanabileceklerinden çok fazla miktarda düzenli bir su kaynağına sahip olacaktı. Hesaplamada geniş bir tahmin payı olsa bile görünür kutup başlığında yaklaşık 5 milyon metreküp diye hesapladı Edward. Birkaç güne ayrıştırıcıyı denemek ve ona enerji aktaracak güneş panelleri düzenlemesini yaparak geçirdiler. Akşam yemeğinden sonraki uzun vakitlerde Ann görünüşte başka sondajlar yapmak için buz yamacına tırmanıyordu. Ama Nadi onun yalnızca Phyllis, Edward ve George'dan uzaklaşmak istediğini biliyordu. Doğal olarak ta tepeye dek tırmanmak, kutup başlığına gitmek ve çevreye bakınarak en son buz katmanlarından örnekler almak istiyordu. Ayrıştırıcı bütün standart testlerden geçtikten sonra bir gün o, Nadia ve Simon şafakta sabah 2'den hemen sonra kalktılar ve süper soğuk bir sabah havasında dışarı çıkarak tırmanmaya koyuldular. Gölgeleri büyük örümcekler gibi onların önünde tırmanıyordu. Buzun eğimi yaklaşık 30 dereceydi. Tepenin katmanlı yanındaki kaba basamaklardan yukarı çıktıkça dikleşiyor, sonra birden düzleşiyordu. Eğim sona erip kutup başlığının üstünde yürürlerken saat sabahın 7'siydi. Kuzeyde göz alabildiğince yaklaşık 30 kilometre uzaktaki yüksek bir ufka dek uzanan bir buz vadisi vardı. Güneye baktıklarında katmanlı arazinin geometrik dolambaçlarının üzerinden geniş bir mesafe görebiliyorlardı. Nadia'nın Mars'ta gördüğü en geniş manzaraydı bu. Platon'un buzu arkalarında kalan tabakalı kum arazisi gibi daha temiz yerlerin dış hatlarını belirleyen geniş kirli pembe şeritlerle katmanlaşmıştı. Chasma Borealis'in diğer yamacı doğudaydı. Bulundukları yerden neredeyse dimdik, uzun, geniş ve muazzam görünüyordu. ''Çok fazla su'' dedi Nadia yine. ''Gerek duyacağımızdan çok daha fazlası.'' ''Duruma göre'' dedi en dalgın bir tavırla küçük kazıcının iskeletini buza vidalarken. Karartılmış yüz koruyucusu Nadia'ya döndü. ''Terra kuruculara kalırsa bunun hepsi ılık bir sabah çiği gibi uçup gidecek. Gökyüzünde tatlı bulutlar oluşturmak için.'' ''Kötü mü olur?'' diye sordu Nadia. En ona baktı. Renklendirilmiş yüz koruyucunun ardından gözleri bilyeler gibi görünüyordu. ''Gerçekten de kutup noktasına gitmeliyiz'' dedi o gece akşam yemeğinde. Phyllis başını salladı. ''Yiyeceğimiz de havamız da yok.'' ''Malzeme düşürmelerini isteriz.'' Edward başını salladı. ''Kutup başlığı en az Borealis kadar derin vadilerle delik deşik.'' ''Pek değil'' dedi Anne. ''Dosdoğru gidebiliriz. Dolambaçlı vadiler uzaydan ürkütücü görünüyor. Ama bu su ile CO2 arasındaki atlık derecesi farkından kaynaklanıyor.'' Aslında yamaçlar 6 dereceden daha fazla eğimli değiller. Gerçekte burası sadece çok katmanlı arazi. Peki ya başlığa nasıl çıkacağız diye sordu George. Kuma uzanan buz dillerinden birine doğru ilerleriz. Bu diller merkez kütleye doğru uzanan rampalara benziyorlar. Ve bir kez oraya varınca dosdoğru kutba gideriz. Gitmenin bir anlamı yok dedi Phyllis. Sadece burada gördüğümüzün daha fazlasını görmüş olacağız. Bunun anlamı da daha fazla radyasyona maruz kalmamızdır. Üstelik diye ekledi George, elimizdeki yiyecek ve havayı geçtiğimiz bölgelerden bazılarını araştırmak için kullanabiliriz. Yani onların amacı oydu. En kaşlarını çattı. Bu jeolojik gezinin lideri benim dedi sertçe. Bu doğru olabilirdi ama en berbat bir politikacıydı. Özellikle Houston ve Washington'da pek çok dostu olan Phyllis'le karşılaştırıldığında. Ama kutba gitmenin jeolojik bir nedeni yok dedi Phyllis bu sefer gülümseyerek. Buradaki buzun aynısı. Sen yalnızca gitmek istiyorsun. Dedi Ann. Diyelim öyle. Orada yanıtlanması gereken bilimsel sorular var. Buz aynı bileşimde mi? Ne kadarı toz? Buradan yukarı nereye gidersek gidelim önemli veriler elde edeceğiz. Ama buraya su almak için geldik. Etrafta boş boş gezinmek için burada değiliz. Etrafta boş boş gezinmek değil bu diye tersleşti. Araştırmamızı olanaklı kılsın diye su buluyoruz. Su bulmak için araştırma yapmıyoruz. Durumu tersine çeviriyorsun. Bu kolonideki bir sürü insanın bunu nasıl yapabildiğine inanamıyorum. Bir de üstün söyleyeceklerini dinleyelim dedi Nadia. Oradaki bir şeye yardım etmemizi isteyebilirler. Ya da buraya bir malzeme düşürmesi yapamayabilirler. Kim bilir? En humurdandı. Yemin ederim ki sonunda Birleşmiş Milletler'den izin ister olacağız. Haklıydı. Frank ve Maya fikirden hoşlanmadı. John ilgilendi ama tarafsız kaldı. Arkady duyduğu anda destek verdi. Gerekirse Phobos'tan malzeme düşürebileceğini bildirdi. Ama bu ayın o anki yörüngesi açısından uygulanamaz bir şeydi. Maya bu aşamada Houston ve Bay Connor'daki görev kontrolü aradı. Tartışma uzayıp gitti. Hastings tasarıya karşı çıktı ama Bay Connor ve bilimsel topluluğun büyük kısmı bu fikirden hoşlandı. Sonunda Ann hatta girdi, kaygılı görünse de sesi oldukça sert ve kendini beğenmiş çıkıyordu. Buradaki jeolojik lider benim ve yapılması gerektiğini söylüyorum. Kutup başlığının gerçek koşulları üzerinde bölgeden veri almak için daha iyi bir fırsat olmayacaktır. Hassas bir sistem ve atmosferdeki herhangi bir değişiklik onu ağır biçimde etkileyecektir. Ve sizin bunu yapma tasarılarınız var öyle değil mi? Saks hala şu yel değirmeni ısıtıcıları üzerinde çalışıyor musun? Saks tartışmanın içinde değildi yani hatta çağrılması gerekti. Elbette dedi soru yinelendiğinde. O ve Hiroko gemilerle gezegenin her yerine atılacak küçük yel değirmenleri üretmeyi düşünmüştü. Kesilmeksizin esen batı rüzgarları değirmenleri döndürecek, bu dönüş değirmenlerin zeminindeki bobinlerde ısıya dönüştürülecek ve bu ısı basitçe açıklamak gerekirse atmosfere salınacaktı. Saks daha şimdiden yel değirmenleri üretmek üzere bir robot fabrika tasarlamıştı. Onlardan binlerce yapmayı umuyordu. Vlad elde edilen ısının karşılığında rüzgarların yavaşlatılmış olacağını hatırlattı. Bir şey vermeden bir şey alınamazdı. Saks hemen eğer rüzgarın ara sıra yol açtığı küresel toz fırtınalarının şiddeti düşünüldüğünde bunun artı kâr olacağını da belirtti. Bir parça rüzgar karşılığında bir parça ısı. İyi bir alışveriş. Yani 1 milyon yel değirmeni diyordu en şimdi. Hem bu daha başlangıç. Kutup başlıklarına kara toz serpmekten de söz ediyordun değil mi Saks? Pratik olarak atmosferi yapabileceğimiz her türlü eylemden daha hızlı kalınlaştıracaktır. Yani istediğin şeyleri yaparsan dedi en, başlıkların sonu gelecek. Buharlaşacaklar ve ardından da bizler, hey neye benziyorlardı acaba diyeceğiz ve öğrenemeyeceğiz. Yeterince malzemeniz ve zamanınız var mı diye sordu John. Biz size malzeme düşüreceğiz dedi Arkady yeniden. Daha 4 ay yaz var dedi en. ''Sen yalnızca kutba gitmek istiyorsun.'' dedi Frank Phyllis'ten kopya çekerek. Dedi Ann, ''sen buraya idarecilik oynamaya gelmiş olabilirsin ama ben bu bölgenin bir kısmını görmeyi tasarlıyorum.'' Nadia yüzüne ekşitti. Konuşma burada sona erecek ve Frank öfkelenecekti. Hiç de iyi bir fikir değildi. Ann. Ertesi gün Terra görevlileri kutup başlığının özgün koşullarında örneklenmesi gerektiğini kabul ettiler. Üstten bir karşı çıkış olmadı ama Frank hatta dönmedi. Simon ve Nadia çığlıklar attılar. Kuzeye, kutba. Phyllis sadece başını salladı. Bu işin amacını anlamıyorum. George, Edward ve ben destek grubunuz olarak burada kalacak ve buz ayrıştırıcısının düzgün çalıştığına emin olacağız. Böylece Ann, Nadia ve Simon Rover 3'e bindiler ve aracı Chasma Borealis'ten geri çıkarıp batıya dönerek başlıktan kıvrım kıvrım uzanan buzullardan birinin kalınlaşarak mükemmel bir rampa oluşturduğu yere doğru sürdüler. Rover'ın büyük tekerleklerinin üstündeki ağ, kutup başlığının değişik yüzeyleri boyunca yüzeye çıkmış taneler halindeki kumların, sert buz tepeciklerinin, kör edici beyazlıktaki karbondioksit donu tarlalarının ve süblimleşmiş su buzunun bildik örgülerinin üzerinden ilerlerken zemine bir kar aracının paletleri gibi yapışıyordu. Sığ vadiler kutuptan dışarıya doğru saat yönünde bir düzende kıvrılıyorlardı. Bunların bazıları oldukça genişti. Bu vadileri geçerken roverlarını her iki ufukta da sağa ve sola eğimlenen tümsekli bir yamaçtan aşağıya doğru sürüyorlardı. Her yer parlak kuru buzla kaplıydı. Bu da görünen her yer parlak bir beyaza dönene kadar 20 kilometre kadar sürüyordu. Ardından önlerinde dış hatları yüzünden çizik çizik görünen bildik, kirli kızıl renkli su buzundan dikleşen bir yamaç belirdi. Oluğun zeminini geçerken dünya geride beyaz, ileride kirli pembe olarak ikiye bölünüyordu. Güneye bakan yamaçlardan yukarı giderken başka yerlerdekinden daha da gevşek su buzları buldular. Fakat Anne'in belirttiği gibi her kış kalıcı başlığın üzerine önceki yazdan kalan bozuk su yollarını ezmek üzere bir metre kuru buz iniyor ve gedikler yıllık bir takvimin eşliğinde kapanıyordu. Sonuçta Rover'ın koca tekerlekleri üzerlerinde rahatça ilerliyordu. Kıvrımlı vadilerin ötesine geçince kendilerini dört bir yanda ufka doğru uzayan dümdüz beyaz bir ovada buldular. Rover'ın polarize edilmiş ve renklendirilmiş pencerelerinin ardındaki beyazlık bozulmamış ve saftı. Görece yakın zamanda bir göktaşı çarpmasının izi olan ve zamanla buzların yığılması sayesinde donmuş alçak bir tepenin etrafından geçtiler. Durup sondajlar yaptılar elbette. Nadia zamandan kazanmak ve Rover'ın depolarının aşırı dolmasını engellemek için Anne ve Simon'a günde 4 sondajdan fazlasını yasakladı. Üstelik sorun sadece sondajlar değildi. Sık sık buzda Magritte heykelleri gibi tek başlarına dikilen siyah kayaların göktaşlarının yanından geçiyorlardı. Bunların en küçüklerini topluyor ve büyüklerinden örnekler alıyorlardı. Bir keresinde Rover kadar iri birinin yanından geçtiler. Çoğunlukla nikel demir veya taşlı kondrittiler. Anne bunlardan birini yontarken Nadia'ya seslendi. ''Yeryüzünde Mars'tan gelen göktaşları bulmuşlardı biliyorsun. Çok daha seyrek olsa da tersi de gerçekleşiyor. Yeryüzünün yer çekim alanından onları buraya getirecek kadar hızla kayalar sökmek için büyük bir darbe gerekiyor. En azından saniyede 15 kilometrelik bir delta ve yeryüzünün çekim alanından çıkan maddelerin %2'sinin Mars'a ulaştığını duymuştum. Fakat kilotonluk sınır etkisi gibi sadece en güçlüleriyle... Yukata'nın bir parçasını burada bulmak tuhaf olurdu değil mi? Ama bu 60 milyon yıl önceydi dedi Nadia. Buzun altına gömülmüştür. Doğru. Daha sonra Rover'a dönerlerken şöyle dedi. Eğer bu başlıkları eritirlerse birkaçını buluruz. Kumun üzerine saçılmış tam bir göktaşı müzemiz olacak. 17. ayrımın sonu. Sayfa 174.